Ayrım 48.
Memleketin istikbali. Zihninde birbirinin üstünden atlaya atlaya ezici bir kalabalık balık, hareketli ve güçlü bir akım halinde dolaşan fikirlerini zar zor kelime ve cümle düzenine sokarak alt alta karalıyor. Hedefimiz birinci planda klasik demokrasi düzeninin her türlü hukuki ve içtimai garantilere bağlanarak tahakkuk ettirilmesidir. Fakat iş bununla bitmeyecektir. Zira muasır medeniyet seviyesi eski yerinde kalmamıştır. Klasik demokrasiler tarihi ve içtimai inkişaflarının neticesi olarak gittikçe sosyal hususiyetler kazanmışlardır. Bu ferdi hak ve hürriyetlere halel getirmeden fertlerin her noktayı nazardan içtimai garantiler altına alınmaları, tabiri diğerle hukuk sahasındaki garantilerin iktisat sahasında da takviye edilmesi demektir. Daha aşağıda iki satırla bir plan çiziyor. Bir yandan milli geliri arttıracak planlı bir iktisadi inkişaf programı tanzim edip tatbikatına geçerken, öbür taraftan bu gelirin içtimai adalet prensiplerine uygun olarak dağılmasını temin etmek, hem de hala daha büyük ekseriyete okuma yazma bilmeyen geniş işçi ve köylü muhitlerinin aydınlatılmasını gaye edinmiş, esaslı bir eğitim faaliyetini teşkilatlandırıp tahakkukuna imkan hazırlamak. Bu da bizi dışta barışçı fakat müstemlekeciliğe karşı, içte barışçı fakat irticiva ve istibdada karşı köylüsünü kentlisine okutmuş, toprak reformunu ve endüstri inkilabını başarmış bir Türkiye'ye götürecektir. Sonra başka bir şey oldu. Başka, daha bozuk, daha ağır bir şey. Hüsnü Faik fevkalade kötü aydınlatılmış bir toplu basın mahkemesinde savunmasını yapmaya başladı. İnsanın etine çamur gibi yağlı yağlı bulaşan yarım karanlığa rağmen hakimin burnundaki mosmor et bedeni, savcının kendinden emin köse gülümsemesini rahatsız edici bir açıklıkla görüyordu. Mahkeme gizli görülüyor olmalıydı, salon boştu, bu yüzden konuşmasının yüksek duvarlardan, adeta kimsenin göremediği süslü tavandan yankılandığını işitiyordu. İki jandarma süngüsü arasında öfkeli bir okyanus kadar yalnız, o kadar bitmez tükenmezdi. Çok ağır bir hüküm giyeceğini biliyor, bunu hiç umursamadan bir asker sertliği, bir kaymakam Faik Bey cesaretiyle konuşuyordu. Benim sahibi mesuliyet bir vatandaş olarak ifasına çalıştığım vazife, tahakkukuna fiilen ve Gazi Mustafa Kemal'in yanı başında iştirak ettiğim gaye-i aslinin müdafaa ve muhafazasından ibarettir. Bundan dolayı belki suçluyum, fakat suç bu kadarını yaptığımdan değil, bu kadarıyla iktifa ettiğimden neşet etmektedir. Fil hakika kuvayı milliye ruhu taşıyan bir kalem sahibinin yaşadığımız bu buhranlı günlerde çok daha mukavim olması, inkılabı müdafaa ve muhafazayla iştigali kâfi görmeyip onu inkişaf ettirmek çarelerini araştırması icap ederdi. Evet, belki suçluyum. Suçum dikte emarelerini ilk gördüğüm dakikada hissiyat ve fikriyatımı millete bildirerek çok daha geniş müsaatte bir mücadeleye girecek yerde, bir zaman için sükutu tercih etmek, kim bilir belki de bu sebepten Mahmud Ersoy gibi güzide bir inkılapçının kaybına sebep olmaktır. İddia makamı bendenizi milli menfaatlere aykırı hareket etmek, halkı heyecana vermek vesaire vesaire gibi töhmetler altına tutuyor. Yüksek mahkemenizin... Kapının zilini işitmek gergin bir hayal oyunu olan mahkemeyi tuz buz edip dağıttı. Evinde randevusuz ziyaret kabul etmediğini herkes bilirdi. Öyleyse kimdi bu gelen? Kapıyı açan Selma şaşırdı. İnce uzun bir genç kızdı bu. Saçları kısacık kesilmişti. Yüzü acı sarıydı. Siyah bir duffel coat'un içinde gizli gizli titriyordu. Hüsnü Faik Bey'i mutlaka görmeliyim dedi, mühim bir şey için. Selma buyurun diyerek onu salona aldı. Aynı anda odasından Hüsnü Faik'in sesini işittiler. Kimmiş gelen Selma? Selma Ümit'e döndü. Ümit onun gözlerinin içine bakarak kırık bir sesle, ''Mahmud'un nişanlısı dersiniz.'' dedi. ''Mahmud'un nişanlısı, Ümit.'' Zehra bilmem kaçıncı defa sormayı düşünüyor. ''Kimdi o geceki adam seni döven?'' Yine soramıyor. Namık olmadığını öğrendi. Namığın ay başından önce buralara düşmeyeceğini herkes biliyor. Bilmese de bu meydanda. Madem ki Bekir bir an önce tüymek, başka bir yerde olmak için bu kadar çırpınıyor, iki ayağını bir pabuca sokuyor, besbelli değil mi? Namık'la hesaplaşmış olsa neden kaçmak istesin? Bunda bir sır var. Yoksa bu çocuk ondan gizli tophane kahvelerinde, galatalarda başka haltlar mı karıştırıyor? Yoksa bu yüzden mi onu bir gece yarısı bir köşede sıkıştırıyor, ağzını yüzünü bir güzel benzetiyorlar? Sır. Bekir fincanını iki eliyle avuçluyor. Ev meselesi diyor, ne olacak? Zehra pencerenin önünde dalgın. Kazım'la konuşacağım, başka çaremiz kalmadı. İçinden şimdi diye kuruyor, Davi piyanosuna başlayacak. Benim burada pencerenin arkasında durduğumu, onu dinlediğimi biliyormuş gibi. Davi bir türlü başlamıyor. Camlarda tozutan incecik kar. Ev meselesi ayakta. Eşyalar meselesi ayakta. Kaç gündür iki uyuşmaz şeyi uyuşturmaya, iki ucu birbirine değdirmeye çalışıyor. Bekir Namık'tan kaçabilmek için en geç öbür gün yola çıkmış olmalı. Tabii Zehra da beraber. İyi ama bu evi eşyaları ne yapsın? Ev sahibi burada yok bir kere. Çekmiş bilmem hangi cehennemin bucağına gitmiş. Bıraktığı vekil biz bu işe karışmayız diyor. Eşyaları satılığa çıkarsa ha deyince satılır mı? Satılsa bile yok pahasına gitmez mi? Hem eğer orada bir ev açacaksak ne diye yeni masraflara girelim, eşya alalım. En iyisi bunları bir ambara verip İzmir'e göndermek. Vaktimiz yok ama eğer vaktimiz yok, götüremeyiz, satamayız, vazgeçemeyiz, bırakamayız da. Kazım abiye rica edeceğim, bizim arkamızdan bir zahmet göndersin. Bekir'in gözlerinde kaypak bir ışıltı. Değil mi ya? Zehra bütün yüzünü hatta vücudunu pencereye vermiş, Davi'nin piyanosunu bekliyor. Artık gönül rahatıyla dinleyebilir. Alt tarafı çilli, kıpkırmızı bir Yahudi çocuğunun tek düze, uslu ve kendi halinde melodisi. Olsun, Zehra doğudan siye tek parmakla çalınan bir piyano gamı duyacak, bunca yıl, bunca barda, bunca orkestranın önünde zincire vurup boğduğu bunca şarkıyı, bir rüzgar anaforu, bir hava boşluğu gibi gırtlağının düğüm yerinde hissedecek. Şarkılar ne kadar da eskilere uzanıyorlar. Her yılın, her ayın, oturulmuş her evin, her otelin, her sokağın ve her şehrin şarkısı ayrı. Uzak fakat onmaz ağrılar gibi usul usul haber veriyor. Ne kadar kalabalık bir şarkı ormanı. Zehra Davi'yi işitir işitmez sanki bu ormanı bir köşesinden kibritle tutuşturup ateşe verecek. Davi'yi işlemiyor yalnız. Neredesin Davi? Ya da birdenbire soruyor. Namık değildi öyle mi? Kim? Hani o geceki? Bekir sımsıcak koynuna sokuluyor. Değildi diyor. Namık ay başından önce gelemezmiş. Rıdvan'ı gördüm. Yemin billah ediyor. Rıdvan pis köpek, düşük yanaklarında kömür karası bir sakal bulaşı, avurtları gözlerinin altı çökmüş, elleri durmadan bir üst cebinde, bir yan cebinde, bir iç cebinde, önüne gelenden cigara dileniyor. İşler diyor aynasız, film suya düştü, çalışamıyoruz. Hemen arkasından, zilliden duydum, seninki ay başında burada, şaşmaz. Ne olmuş? Hiç yani. Antalya'ya gitsene sen film çekmeye, daha iyisi ölsene sen. İçinde yine o bulantı. Ben sanki bilmiyor muyum, ay başında buradaymış. Korku dalgasına düşmemeye çabalıyor, yoksa düşünemeyecek. Korku başına buyruk, her şeyi gönlünce asıp kesecek. Bu arada o, Bekir, öteki Athena, Beriki, Zehra ufalanıp gidecekler. Korku saçları diken diken, kaşları simsiyah gözlerine bulaşmış. Fena halde acılı bakan, muşambalı, atkılı, iç cebinde sipsivri bıçaklar gizlemiş bir adam. Bütün köşe başlarında duruyor. Hangi uykunun hangi saatinden bir kapak açsan arkasında o. Oysa her şeyden önce hesap. Zehra boşuna evini bozmamalı, nasıl olsa gidemeyecek. İşi Kazım'a bıraktırmak akla en uygunu. Paraların gizlendiği yeri biliyoruz. Athena'ya randevuyu verdik. Yarın akşam bunu bara göndeririz, gider nasıl olsa. Cuma'dan önce yola çıkacağımızı sanmıyor. Onun için gider, arkasından biz Kadıköy iskelesine uçarız. Gerisi kendiliğinden yürür. İşte yine kan uğultuları, polis düdükleri, tam tamlar, gemi selamlarıyla beslenmiş, tuzlu, kaldırıcı ve götürücü bir dip dalgası, derinlerden bir yerlerden ağır ağır sökülüp geliyor. Zehra gitti, Kazım'la konuştu. Kazım tezgahın arkasında kulağına ilaç damlatıyordu. Başını sola eğmişti. Ona eğri baktı, güldü. Söylediklerini sonuna kadar ses çıkarmadan dinledi. Barda hiç kimse yoktu. Zehra'nın en çok garibine giden bu boşlukla sesini ne kadar kısarsa kıssın, yine de yüksek sesle konuştuğu duygusundan kurtulamamasıydı. Öyle ki sözlerini adeta fısıltıyla bitirdi. Beygir Kazım ilaç şişesini yerine koydu, nedense lafı çevirdi. Bu gece dedi, gözümü kırpmadım yine, üçüncü gece oluyor. İki avucuyla kulaklarına bastırdı. Böyle bir ağrı görülmemiş be. Sonra işlerin şu sıralarda epeyce durgunlaştığını, böyle giderse müşterilerini kaybedeceklerini söyledi. Yenilikler yapmalı, reklam filan, böyle yürümez bu. Yürür mü kız, yürürse yürür de, söylesene, yürür desene. Sen de gidiyorsun, oh ne ala. Zuhal 1, Gilda 2, Athena 3. Dün akşam Behçet, iki Macar cambazından bahsediyordu. Dehşet karılarmış, lastik gibi, kemiksiz adeta. Eh onları da uydurabilirsek. Zehra gitmek üzere kalkınca, ev için merak etme dedi, eşyalar içinde, çaresine bakarız. Zehra boş, soğuk soğuk nefes alan salonda onu ağaç kütüğünden kaba ve manası bir put gibi yapayalnız bırakıp çıktı. Kıyılarda köşelerde birikmiş kar topukların altında eziliyordu. Paltolarını ikinci birer adam gibi yüklenmiş çarpık çurpuk birileri tünele yetişmek için koşuşuyorlardı. Otobüs durağında matem elbiseli ihtiyar Rum kadınları sırayla dizilmiş terbiyeli fokları andırıyorlardı. Rüzgar karı acı acı tozutuyor. Çok yakın kötü bir orospu mendili kadar buruşuk buruşuk ve damga damga lekeli bir gökyüzünden bir hava gazı harıltısıyla insanların suratına saldırıyordu. Zehra'nın içindeki bütün şenliği ne bardaki beygir Kazım adındaki put dağıtabilir artık, ne de şehrin namus ve haysiyetini çiğneyip iki paralık eden köpek havası. Bar pek pek daha 2-3 gece uğrayıp kıvamlı sesini kanatlandıracağı fena bir rüya artı. Beygir Kazım dersen Clara gibi, Dürnev gibi, Madame Calustian gibi eski bir hatıra. Madame Calustian pencerelerini sıkı sıkı örtmüş, ihtiyar bir balina gibi kederli ve yorgun. Elleriyle odasında salınan dumanları dağıtıyor. Ah diyor Zehra, Şeri, senin yüreğindeki kan temiz bir kan. Belki bugün değil yarın, belki yarın değil öbür gün, fakat mutlaka, mutlaka bir gün sen mesut olacaksın, adam akıllı mesut olacaksın. Mahmud'un ölümüne sebep olduğunu kendi ağzından duyduktan sonra babamla tekrar karşılaşmak ihtimali yok mu? İşte beni bu öldürüyor. Korkudan mı, nefretten mi kestiremiyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yorumlayın. Fakat gece ateşim ve sancının iki taraflı ağırlığı altında ezildiğim kadar onun kapıdan geri vereceği kaygısından da eziliyordum. Benimle konuşmak isteyeceği muhakkaktı. Belki tehdit etmek, belki mecbur etmek, belki razı etmek için isteyecekti, fakat isteyecekti. Bense bundan kurtulmak istiyordum. O kadar ki sabah olurken bir dakika daha evde kalamayacağımı anladım. Babam adeti üzere benimle konuşmayı sabaha bırakmış, üzerinden biraz zaman geçmesini faydalı görmüştü. O halde ben ancak apartmanda hiç kimse uyanmadan çıkabilirsem kurtulacaktım. Halsizdim, başım dönüyordu, hala sancılıydım. Ne var ki hiçbirisini katmıyordum hesaba. Aklımda bir şey, tek bir şey vardı. Bir an önce bu evden, bu havadan kurtulmak. Sonra ya savcılığa ya emniyet müdürlüğüne başvurup duyduklarımı anlatmayı düşünüyordum. Müthiş zor, o ölçüde kahredici bir şeydi ama eğer Mahmud'a olan sevgim sahici bir sevgiydiyse, hayatımdaki yeri cidden önemliydiyse bunu yapmam, hem de gözlerimi dahi kırpmadan yapmam gerekiyordu. Beni anlayacağınızdan eminim. Ortalığın ağarmaya başladığını görünce büyük bir korkuya kapıldım. Ölüp ölesiye oradan çıkamayacağımı, babamın sahte namusunun ve yalancı dürüstlüğünün basıncı altında yaşamak zorunda kalacağımı sanıyordum. Alt üst ediyordu beni bu. Babam her an kapıdan girebilirdi. Öyle ki sonunda sırtıma yarım yamalak bir şey geçirip kendimi dışarıya attım. Çok erkendi. Bilmem, belki bana öyle geliyordu. Rüzgarlı bir kar şehri kaplamıştı. İlk taksiyi çevirdim titreye titreye. Eminönü'ne kadar geldim. Bu arada doğrudan resmi makamlara başvurmanın doğru olmayacağını, daha önce sizinle görüşmenin uygun düşeceğini düşündüm. Nihayet içine benim de her bakımdan karıştığım bu mesele Mahmud'un ve Birlik gazetesinin meselesiydi. Onları siz temsil ediyordunuz. O saatte gazetede bulunmayacağınızı hesaplayarak çemberli taşla taksiden indim. Henüz açılmış bir sütçüye girip sıcak bir şeyler içtim. Her şey dayanılmayacak kadar hazindi. Kirli camlara gelip giden rüzgar, insanın suratına üflenen kar tozu, dükkanın eskimiş soba sıcaklığı, masalarda oturan iki başörtülü kadın ve birkaç memur. Buna rağmen içimi sağlam tutmaktan vazgeçmiyordum. Olan olmuştu. Mahmud'un başlangıçtan beri haklı olduğu açıkça anlaşılmıştı. Bana düşen uğradığım dehşetli yıkıntıyı iki insan gibi yaşayarak gidermekti. Bununla avunuyor, artsız aralıksız süt içerek, hem de sıcak sıcak içerek yeni bir ürpermenin bastırmasını önlemeye çalışıyordum. Vaktin geldiğine kani olunca çıktım. Tekrar bir arabaya atlayıp gazeteye giderek sizi görmek istediğimi söyledim. Ancak bu vesileyle gazetede her zaman bulunmadığınızı, bulunduğunuz zamanlarda belirli olmadığını öğrendim. Yapılacak tek iş kalıyordu. Müracaattaki çocuktan adresinizi alıp sizi evinizde rahatsız etmek. Her şeyi önce sizinle konuşmak kafama öylesine yerleşmişti ki hiç düşünmeden bunu yaptım, kalktım, geldim. Ümit sustu, başını hafifçe öne eğdi. Şimdi dedi, artık her şeyi biliyorsunuz. Divanın kenarına saygıyla oturmuştu, kaybolmuşa benziyordu. Gözleri yüzünde her zamankinden büyük duruyorlardı. Yazıhane abajurunun ışığı gözlerinden aşağısını aydınlatmıştı. Dudakları hala belli belirsiz titriyordu. Ağzında çemberli taştan beri getirdiği şekerli süt tadı, acayip bir tentürdiyot tadına dönmüştü. Biraz da sıkılarak nedense sormak lüzumunu hissetti. Cigara içebilir miyim? Onun dinledikçe ihtiyarlayan Hüsnü Faik o sırada 1000 yaşındaydı. Rica ederim dedi. İçinden aldı götürdü. Mahmud'un hayatına girecek kadının böyle nevi şahsına münhasır, fevkalade asri bir kadın olacağını hangimiz de bilir? Hiçbirimiz. Ben mesela belki hislerimin tahtı tesirinde kalarak ona daima Selma ayarında bir zevce yakıştırmıştım. Halbuki o Keleşoğlu zihninin alafranga kızına uzanarak adeta zıddiyetleri uzlaştırmak istemiş. Her vakit kendinden emin olmayan bir tarafı vardı. Bunu tatmin etmek için de her vakit imkanlarını tecavüz eden işlere girişir, gücünü kendine ispata uğraşırdı. İlahi çocuk, demek kadın intihabında da maceraya aksiyon arasındaki hududu layıkıyla tespit edememiş. Bu kız bir macera, buruk, değişik, bir nevi şahsına münhasır bir macera. Sonra Ümit'in elini gördü, ışığa çok yakın duruyordu. Tırnakları bakımlıydı fakat yuvarlak kesilmiş renksiz bir ojeyle boyanmıştı. İnce ve uzun artist parmaklarıyla filtreli siyah ağzını zerafetle tutuyordu. Başka bir şey düşündü Hüsnü Faik. Mahmut bir köylü çocuğuydu. Tahte şuurundaki izahı, müşkül his ve zevki tabi düğümlerinin tesirinde, mümkündür ki içtimai menşeine en uzak telakki edilebilecek bir muhitten böyle bir kıza, bir taraftan konuşuyorlar ona, hareketiniz diyor her noktayı nazardan şayanı takdir bir harekettir. Biliyor musunuz siz gelmeden az evvel kendi kendime fedai nefsler zamanının geldiğini söylüyordum. Mahmut bunun ibret alınacak bir misali oldu. Siz onunkinden aşağı kalmayacak bir jest yapıyorsunuz. Kısa bir an sustu, daha tok, daha az yüksek bir sesle düzeltti. Hayır, jest diyemeyiz buna, bu bir aksiyondur. Ümit sabaha kadar sarsıla sarsıla çiğneyip durduğu sözleri bir kere de söylemiş, büyük bir sırrı yalnız başına taşımak sorumluluğundan kurtulmuş olmanın yorgunluğunu çıkarıyor. Kendini tutmasa esneyecek, üst üste kim bilir kaç defa esneyecek. Vücuduyla vücuduna en yakın eşyalar arasındaki havanın gittikçe yoğunlaştığı, pelte kıvamında donuk ve titrek bir sıvıya döndüğü duygusuna kapılıyor. Yer yer gri, yer yer bej ya da kahverengi, hatta bazen jelatinli izlenimi uyandıran bulaşık bir şey. Karşısında kalabalık beyaz kaşları, ikide bir alnına yükselerek konuşan ihtiyarı, sıvının yoğunluğu ve kıvamı arttıkça daha zor seçebiliyor. Salona açılan kapı kapalı olsa boğulabilirler. İçi sıra bir soru, uykusuzluktan mı acaba? Kuşkulu da, hala hasta mıyım? Bir de en garibi bu evin eşiğinden atlar atlamaz bir çağdan başka bir çağa, bir yaşantıdan başka bir yaşantıya atlamış olması. Kalpaklı, yorgun bıyıklı zabit fotoğrafları. Sevr taksimini gösteren eski harflerle bir Türkiye haritası, yazı masasına dağılmış Mustafa Kemal'in söylev ve demeçleri, hatta yıllanmışlıkları ve beraber yaşanmışlıklarıyla Hüsnü Faik'ten birer parça haline gelmiş eşyaların, odanın içindeki düzenlenişi, onu geç kalıp heyecanına yetişemediği bir kavganın hala etkili büyüsüne götürüyor. Mahmut'la 2 yıl sözünü ettiği gerçekler, Hüsnü Faik'in çevresinde elle tutulur bir somutluk kazanıyor. Hele o Kuvayi Milliye dosyalarına ve resimlerine gömülmüş ihtiyar komitacı halleriyle, kendiliğinden beliren bu kuvvetli izlenime apayrı bir canlılık veriyor. Ümit kafasını iyice toplayabilse, rengi ve niceliği her an biraz daha bozulan şu bulaşık sıvıyı oradan çıkarıp, Hüsnü Faik'e asıl bu yönden yaklaşacak. Fakat yüz kaslarını geren bu şiddetli esneme arzusu, bu baktığı her yönde uçuşan aralıklı siyah noktalar nasıl yapmalı? Hüsnü Faik gülümsüyor. Vaziyetten diyor, resmi makamları haberdar etmek mevzuunda isticale etmeyelim. Görülüyor ki göçmen evleri inşaatı yolsuzluğu, Mahmud'un katli, Keleşoğlu'nun itirafları istisnasız hepsi birbiriyle rabıtalı. Gazetenin ve benim mahkemeye verilmemiz başka bir cihetten aynı sebeplere bağlanabilir. Onun için hukuki bakımdan en muhkem hareket tarzını tayin etmeli, bilahare faaliyete geçmeliyiz. Hem de bütün cephelerde. Yumruğunu uzatarak tekrarlıyor. Hem de bütün cephelerde. Ümit şu halde diye soruyor. Şimdi ne yapayım ben? Siz mi? Evvel emirde istirahat etmelisiniz. Bu arada ben meseleyi avukat Sadık Bey'le arz amik müzakere etmek istiyorum. Ümit bu evde kalmak fikrini nasıl karşılayacağını bilemiyor. Tabii diyor, oraya dönemeyeceğim artık. Yalnız bir seyahat acentasına uğramalıyım. Bana iş vermeleri muhtemele. Zaten Mahmud'un pansiyonunu tutmuştum ben. Bu hadise olmasaydı babamın evinden ayrılacaktım. Onun için müsaadenizle. Hüsnü Faik düpedüz kızdı. Kalktı yanına geldi. Ellerini onun omuzlarına koydu daha yumuşak bir sesle. Sizi dedi bir yere göndermem. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra ben gideceğim, siz istirahat edeceksiniz. Yalnız kalmanız doğru değil. Odadan çıkarken camlatılmış, çerçeveletilmiş eski harflerle bir gazete sayfası önünde durdu, Ümit'e göstererek. Bu nedir, tahmin edersiniz? Cevabını yine kendisi verdi. Birliğin tarihi bir nüshası dedi. Manşetini size okuyayım. Şanlı ordumuz dün İzmir'i istirdat etti. Ümit dudaklarını ısırıyordu. Mustafa Kemal'in süvarisi tan yeri yemyeşil ağrırken 4 nala İzmir'e girmişti. Rum mahallelerinden tüfek sesleri geliyordu. Denizin dümdüzlüğü üzerinde ebem kuşağı gibi renk renk yansıyan petrol lekeleri bir görünüyor bir kayboluyorlardı. Mahmut Beyazıt caminin ardındaki kahvede bir el işaretiyle bütün güvercinleri dağıtıyor, omuzlarını çınarlara destek etmiş ona bir kere daha hiç bilmediği eski İzmir'i anlatıyordu. Hüsnü Faik konuşmayınca Palas Pandras tekrar 1000 yaşında oldu. Kaşığı tutan eli bazı da alnının derisi titriyordu. Ümit böyle bir evde hiç yaşamamıştı. Ekşili ve baharlı bir çorbanın sıcaklığına tutuna tutuna içinde dönüp durduğu o kıvamlı sıvıdan çıkmak niyetindeydi. yemek odasındaki yüksek arkalıklı iskemlesinde olduğunu duymak, her tarafın temizliğini görmek, solgun solgun gülümseyen Selma'nın yüzüne teşekkürle bakmak. O geldiğinden beri uzaktan koltukların masaların arkasından kocaman mavi gözleriyle her hareketini kollayan Süleyman'ı okşamak. Fakat Keleşoğlu kelimelerini ıslak ve cerahatli pamuklar gibi yüzüne atarak ne diyor? Melun, mülevves, bana bunu da mı yapacaktın? Selma'nın önce irkilmesinden daha tabii ne olabilir? Mahmud'un nişanlısı diye kedi saçlı olduğu yerde siyah bir dantel zarafetiyle kımıldayan, gözlerinin rengi belirsiz yabancı bir kız. Kalın içerlek sesinin mi yoksa yüzünde baktıkça çoğalan gözlerinin mi getirip yığdığı bir ağırlığı var ki altında ezilmemek için ne yapmalı bilinmez. Demek Mahmud Selma'nın piyanosu dibinde Nikos Ağa'nın yanı başına bağdaş kurup halıya oturuyor, içi sıra bu ince ve siyah kızın filtreli ağzını ateş tutuyormuş. Demek Selma'ya hep dışarıda bir şeyini hem de önemli bir şeyini unutmuşçasına, dalgın ve kapalı durmasının sebebi, eğer biraz doğuştan mahcupluğuysa çok daha fazla bütün iç sokaklarını ümidin sımsıkı tutmasıymış. Fakat Selma'nın irkilmişliği, kibar ama yabancı davranışı git yumuşuyor, ana çekirdeği sertliğini kaybediyor, dağılıyor. Bu şüphesiz genç kızın da Mahmud'un ölümüyle giderilmez bir boşluğa düşmüş olduğunu sezebilmesinden. Hele Ümit'le Mahmud'un bağlantısının iki taraflı olduğu düşünülürse, Ümit'in bu ölümle kaybettiğinin, herkesin aynı sebeple kaybettiklerinin toplamından yüksek olduğu görülmez mi? Ayrıca Hüsnü Faik bir ara Ümit'in asıl dramını anlatıyor, babasının durumunu ve genç kızın yapmaya kararlı olduğu şeyi. Kızının saçlarını okşuyor. Sen diyor onun ablası sayılırsın. Ya da yemekten sonra yün atkısıyla kulaklarını sarıp holde paltosunu giyerken biraz uyumalı diyor, gece hiç uyumamış. Dolmabahçe saatin etrafına dönen tipiye bir göz atıyor. Kara kış geldi ha. Sonra tekrar kızına arayan olursa diyor Sadık Bey'deyim. Öbür tarafta Ümit küçük elleri ve ayaklarıyla nihayet sokulmaya cesaret edebilen Süleyman'ı ansızın yakalamış aile hayatına ve küçük çocuklara alışkın olmayanların biraz sert pek yerini bulmayan hareketleriyle sevmeye başlamıştı. Çocuk dizlerinin arasında hareketsiz duruyor fakat başını kaldırmıyordu. Buna rağmen sorularını cevaplandırdı. Adın ne bakayım senin? Süleyman. Süleyman ne güzel çocuksun sen böyle. Ben çocuk değilim ki uçağım. Ümit elinde olmaksızın güldü. Selma onları hole açılan kapıdan arkalarından seyrediyordu. Kalın kumaştan mavi gri üzerine siyah kumlu bir etek giymiş, üstüne kalın yünden örülmüş geniş ve hayli yüksek yakalı füme bir kazak geçirmişti Ümit. Böyle geriden ve çocukla oynarken çok daha çelimsiz, çok daha yalnız ve savunmaya muhtaç görülüyordu.